24 bin dolar. Yani ortalama bir araba parasına kapınızı açıp içeri giren ve kahvenizi demleyen insansı bir robottan bahsediyoruz.
Evet, hani düşünmesi bile biraz ürkütücü aslında.
Kesinlikle öyle. 2016 Pekin Dünya Robot Konferansı'nda tam olarak bu yaşandı zaten. Yani sadece bir iki şov prototipi falan da değil.
Yok hayır, 300'den fazla şirket vardı.
Evet, 300'den fazla şirket, 2000'den fazla ürün. Kapımıza dayanmış yeni bir gerçeklik var resmen. Bugün işte bu derinlemesini incelemede, laboratuvarlardan çıkıp oturma odalarımıza sızan bu metalik devrimi bir açalım diyoruz.
Çok iyi olur çünkü elimizde çok çarpıcı veriler var. Yani Omdia'nın pazar raporları var, Darona Cemoğlu'nun şu çok konuşulan NBR ekonomi raporu var ve tabii biraz can sıkıcı bazı etik uyarılar da var.
Aynen öyle. Peki konferanstan başlayalım istersen. Oradaki yüzlerce yeni prototip aslında bize ne anlatıyor?
Şunu bağırıyor aslında, yani yazılım artık sadece bir ekranda veya bulutta yaşamıyor. Fiziksel bir bedene büründü.
Buna şey diyoruz değil mi? Beden kazanmış yapay zeka.
Evet, embodied AI deniyor İngilizce'de. Yani kod dizinlerinin gerçek dünyada donanımla buluştuğu, o tehlikeli ve büyüleyici aşamaya geçtik artık.
Ama tam bu noktada hani benim çok tuhafıma giden bir tezat var. Konferans notlarına bakıyorum, Unitree şirketinin robotu masanın bir ucunda karşılıklı pimpon oynuyor falan.
Kum torbasıyla boks yapan da var.
Evet, boks yapıyor. Fakat aynı organizasyonda başka bir robotun basit bir tişörtü katlamak için dakikalarca böyle titreyip bocaladığını görüyoruz.
Evet, o çok meşhur bir video oldu zaten.
Hani bir tarafta olimpiyat jimnastikçisi gibi kusursuz hareketler var. Diğer tarafta sabah sersemliğiyle kahve yapmaya çalışan benim gibi bocalayan bir makina. Neden böyle devasa bir uçurum var?
Çünkü o sahnede gördüğünüz boks veya pinkon gösterileri mühendislikte kapalı döngü dediğimiz şovlardan ibaret. Sistemin dünyası o an çok küçük.
Yani sadece topun hızını falan mı hesaplıyor?
Aynen öyle. Topun hızını, hedefin açısını hesaplıyor ve her şey önceden belli.
Ama bir tişörtü katlamak işte bu dağınık ve kaotik gerçek dünya demek.
Kumaş esniyor, kırışıyor falan.
Tabii masanın yüksekliği sürekli değişiyor. Robotun tıpkı bir insan gibi dokunduğu yüzeyi hissetmesi lazım. Buna kuvvet geri bildirimi diyoruz.
Anladım.
Ve çevresini lazer sensörlerle, hani şu lidar sistemleri var ya, onlarla milisaniyeler içinde üç boyutlu haritalandırması gerekiyor. Bu çok ama çok daha zor bir işlem.
Yani ezberlenmiş bir şovu kusursuz yapmak kolay ama beklenmedik bir kaosun içinde hayatta kalmak bambaşka bir mühendislik istiyor.
Kesinlikle öyle. Peki, o zaman şunu sorayım. Henüz bir tişörtü bile hızlıca katlayamayan bu makinalar nasıl oluyor da dünyayı sarmaya hazırlanıyor? Bu özgüven nereden geliyor şirketlere?
Ya bunun cevabı yapay zekanın kendisinde değil, aslında donanım maliyetlerinde yatıyor. Çin elektrikli otomobillerde uyguladığı o agresif stratejinin aynısını şu an robotiğe kopyaladı.
Maliyetleri dibe çekme stratejisi.
Evet, Omdia'nın verilerine göre 2025'te üretilecek 15 bin insansız robotun 10 binden fazlası doğrudan Unitree ve Agibot gibi şirketlerin bantlarından iniyor.
15 bin robot çok ciddi bir rakam.
Öyle ve Ubitech'in o gelişmiş robotunun fiyatının 24 bin dolara çakılmasının asıl sebebi de bu arka plandaki devasa batarya, motor ve eklem tedarik zinciri.
Yani kapasiteyi kur, kur maliyeti dibe çek ve dünyayı istila et. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bunda seyirci kalmadı sanırım.
Kalmadı, evet. Temmuz 2026'da güvenlik gerekçeleriyle bu robotlara çok katı bir ithalat yasağı getirdiler.
Bu yasak sonrası rotaları mecburen değişti o zaman.
Bu ucuz makinelerin rotası aniden Asya, Avrupa ve Orta Doğu'ya çevrildi.
Bu devasa bir jeopolitik hamle aslında.
Kesinlikle öyle. Çinli üreticiler ellerindeki o inanılmaz üretim kapasitesini ABD dışındaki pazarları akıtmak zorunda kalıyor şu an.
Yani o ucuz robotlar bizim yaşadığımız coğrafyalarda çok daha hızlı yayılacak. Fabrikalarımıza, evlerimize sandığımızdan çok daha erken girecekler.
Maalesef ya da iyi ki duruma göre değişir ama evet, çok daha erken girecekler.
İşte işin ekonomik boyutu tam da burada patlak veriyor. Daron Acemoğlu'nun o Neyber raporundaki verileri okurken resmen duraksadım ben.
O veriler gerçekten çok çarpıcı.
Şunu anlamıyorum ben. Bu robotlar fabrikalardaki en tehlikeli, en zor işleri alıyorsa, insanların hayatı kolaylaşıyorsa neden herkesin maaşı düşüyor?
Çünkü mesele sadece kimin hangi işi yaptığı değil.
Masadaki pazarlık gücü. Eğer bir işi yorulmayan ve sendika kurmayan bir makine yapabiliyorsa, işverenin insana olan bağımlılığı azalıyor doğal olarak.
İhtiyacı kalmıyor ki.
Aynen öyle.
Üretim hızlanıyor, verimlilik artıyor, evet. Ama o elde edilen ekstra gelir işçiye maaş zammı olarak yansımıyor.
Doğrudan robotu satın alan sermaye sahibinin cebine giriyor.
Tam olarak bu. Yani emek değersizleşirken sermaye katlanarak büyüyor. Acemoğlu'nun raporda vurguladığı temel tehlike de bu zaten. Ekonomik darbe bir yana, bu robotların 24 bin dolara düşüp doğrudan evlerimize girmesinin çok daha kişisel bir faturası var bence.
Mahremiyet kısmı değil mi?
Kesinlikle. Yani evin içinde sürekli dolaşan, eşyaları toplayan ve etrafı anlık olarak haritalandıran bir makina.
Evet, liderlerle her santimi tarıyor.
Frontiers ve Nature raporlarında geçen o duygusal manipülasyon uyarıları bence olayın en karanlık noktası. Şifrelenmemiş bir ev asistanı, şu bilim kurgulardaki lazer silahlı robotlardan çok daha yakın ve sinsi bir tehlike değil mi sence de?
Kesinlikle öyle. Düşünsenize, evdeki çocukların veya işte yaşlıların bu sosyal robotlara duygusal bir bağ kurduğunu varsayalım.
Ki kuruyorlar zaten, robot köteklerle bile kuruyorlar.
Evet, kameralar ve mikrofonlar sayesinde robot sahibinin ses tonundan veya yüz ifadesinden ne zaman savunmasız veya mutsuz olduğunu saniyesinde analiz edebiliyor.
Çok ürkütücü. Ve bu veri güçlü bir şekilde şifrelenmezse ne olacak?
Kötü niyetli bir şirketin veya işte bir hacker'ın eline geçerse sadece evinizin krokisini değil, ailenizin en derin psikolojik zaaflarını da ele geçirmiş olurlar.
Kesintisiz bir veri hırsızlığı ve duygu sömürüsü makinesi resmen. Ve işin en çarpıcı, en korkutucu kısmı, otonomiyi şu an evrak çantası veya çamaşır sepeti taşımak için kullanan bu sistemlerin bir gün silah taşıyabileceği gerçeği bence.
Evet, orası işin karanlık yüzü.
Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin 2026 değerlendirmesi aslında tüm bu konuştuklarımızın son durağını işaret ediyor bence.
Şöyle özetleyebiliriz onu. Eğer bir makina dağınık bir oturma odasının kaosunda kendi kendine karar verip yolunu bulabiliyorsa, hedefine ulaşıyorsa, savaş alanında da insanın müdahalesi olmadan kendi hedefini seçip vurabilir.
Aynı teknoloji sonuçta.
Birebir aynı. Çeviklik ve otonomi birleştiğinde cepheye asker göndermenin o siyasi ve insani maliyeti birdenbire ortadan kalkıyor.
Ki bu da bizi o tüyler ürpertici soruyla baş başa bırakıyor o zaman. İnsani kayıp korkusu ortadan kalktığında, yani savaş başlatmak sadece bir video oyunu oynamak kadar kolaylaştığında küresel güvenliğe ne olacak?
Çok iyi bir soru.
Sanırım bunun cevabı üzerine çokça düşünmemiz gerekecek. Bu soruyu dinleyicilerimize de bırakarak bugünkü incelememizi noktalayalım o zaman.